Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı Peygamber, Vakar ve Hassasiyeti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muzaffer bir komutan olarak çeşitli baskı ve işkenceler sebebiyle hicret etmek zorunda bırakıldığı Mekke'ye girişinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyordu. Mekkelilere "Ne yapmamı bekliyorsunuz?" dediğinde "Sen yüce bir kardeş, kerim bir kardeşin çocuğusun" demişler. Allah Resulü de onlara "Gidin, hepiniz serbestsiniz" buyurmuştur. Hazreti Peygamber, herkesi affetmekle beraber suçları son derece ağır olan 10 kadar kişiyi affetmek istemedi ve onları Kâbe'nin ortasına yapışmış bile olsalar öldürülmelerini emretmiş, fakat bazılarını her şeye rağmen affetmiştir. Bunlardan biri de Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sert'tir. Bu zat, Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olup Medine'ye hicret etmişti. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yaptı. Kafirun yerine zalimun, azizun hakim yerine alimun hakim şeklinde ayetleri tahrife kalkıştı. Kendine de vahiy geldiğini, dolayısıyla peygamber olduğunu iddia etti. İç yüzü ortaya çıkınca Medine'de kalamayacağını anladı ve müşrik olarak Mekke'ye kaçtı. Müşriklere "Sizin dininiz onun dininden daha iyidir" dedi. Bu kötü tutumlar ve davranışlarıyla Yahudiler gibi sinsi şekilde Müslümanları tereddüde düşürmek ve fitne çıkarmak istiyordu. Abdullah bin Sa'd bin Ebu Ser bu ihaneti sebebiyle Kâbe'nin örtüsü altında bile olsa öldürülmesi emredilenlerdendi. Mekke fethedilince kaçıp Hazreti Osman'a sığınmıştı. Sa'd'ın annesi Hazreti Osman'ı emzirmişti. Böylece süt kardeşiydiler. Abdullah bin Sa'd Hazreti Osman'a, "Vallahi ben seni seçtim, beni himaye et. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme git, benim için şefaatçi ol. Muhammed beni görürse gözlerimi oyar. Çünkü benim suçum suçların en büyüğüdür. Ben yaptığımı pişman oldum, tevbe ettim." Hazreti Osman onu yanına alıp Hazreti Peygamber'e götürmek isteyince, "Vallahi o beni görecek olursa muhakkak boynumu vurdurur. Benim yüzüme bakmaz. Zaten kanımın dökülmesini helal saymıştır. Ashabı beni öldürmek için her yerde arama yapıyorlardır." Gerçekten de aranıyordu. Hazreti Osman ortalık yatışıncaya kadar onu sakladı. Sonra, "Hadi Resulullah'a gidelim. İnşallah seni öldürtmez." Hazreti Peygamber, Hazreti Osman'ın hiçbir dileğini geri çevirmezdi. Neticede onu Allah Resulü'nün yanına götürdü. Önünde durdular. Hazreti Osman, "Ey Allah'ın Resulü, bunun anası bunu yürütür, beni sırtında taşırdı. Bunun sütünü keser, beni emzirirdi. Bunu bırakır, bana ikram eder, hediye verirdi. Anasının üzerindeki hak ve iyilikler için bunu bana bağışla ya Resulallah. Halka verdiğin emanı buna da ver" dedi ve Sa'd'ın elini eline tutup Peygamberimize uzattı. Peygamberimiz yüzünü başka tarafa çevirdi. Hazreti Osman tekrar onun elini Peygamberimize uzattı. O yüzünü yine başka tarafa çevirdi. Allah Resulü yüzünü başka tarafa çevirdikçe Hazreti Osman da karşısına geçip istediğini tekrar edip duruyordu. Hazreti Peygamber Sa'd'dan yüz çevirip ona eman vermemekle birinin kalkıp onun boynunu vurmasını istiyordu. Fakat bu iş için hiç kimsenin kalkmadığını gördü. Hazreti Osman ise peygamberinin başını öptü. Sadece af ve eman diledi. Resulullah uzunca bir süre sustuktan sonra "Olur" buyurdu. Başını kaldırıp sadece 3 kere baktı. Sonra da biatını kabul etti. Hazreti Osman Sa'd'la dönüp gittikten sonra Peygamberimiz çevresindeki sahabilere döndü. "Ben ancak biriniz kalkıp onun yanına varsın da boynunu vursun diye susmuştum. biatını almaktan ellerini çektiğimi görünce eman vermeden kalkıp o fasıkı öldürecek anlayışlı bir kimseniz yok muydu? Bunu yapmaktan sizi engelleyen neydi?" diye buyurdu. Ensardan biri Sa'd'ı görürse öldürmeyi adamıştı. Sa'd, Hazreti Osman'la Resulullah'ın yanına geldiğinde kılıcıyla ayakta duruyor, peygamberden işaret bekliyordu. Sa'd, eman alıp gidince Allah Resulü bu Ensari'ye, Medineli'ye, "Adağını yerine getirsen olmaz mıydı?" buyurdu. Ensari, "Ya Resulallah, ayakta iki elim kılıcımda onu öldürmem için bana ne zaman işaret edeceksiniz diye bekliyordum," dedi. Hazreti Peygamber, "İşaret hıyanettir. Başka bir rivayette Peygamberimiz, ben işaretle kimseyi öldürtmem. Peygamber işaretle adam öldürtmez. Göz ucuyla işaret etmek hiçbir peygambere yakışmaz," buyurdu. Yazıda işaret etmek istediğimiz asıl nokta burasıdır. Bir şey açık söylemek varken göz kaş işareti yapmak ciddiyetle bağdaşmaz. Başta peygamberler olmak üzere hiçbir kimseye de yakışmaz. İnsan ve özellikle de yöneticiler saygınlığı zedeleyecek en ufak jest ve hareketten uzak durmalıdır. Vakarlı olmak bunu gerektirir. Bu vakar ve hassasiyeti Hazreti Peygamber'in her hareketinde görmekteyiz. Üsve-i hasene olmak kolay değildir. Abdullah bin Sa'd peygamberimizi gördükçe utancından kaçar dururdu. Hazreti Osman bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirince Allah Resulü gülümsedi ve "Ondan biat almadın mı? Kendisine eman vermedin mi?" buyurdu. Hazreti Osman da "Evet ya Resulallah, fakat o Müslüman olduğu zaman işlediği suçun büyüklüğünü düşünüyor da senin yüzüne bakmaktan utanıyor." Bunun üzerine Resulullah, "İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan kötülükleri siler," buyurdu. Bu durum Sa'd'a haber verilince Hazreti Osman'la birlikte Resulullah'a gelir, selam verirdi. Abdullah bin Sa'd yeniden Müslüman olunca samimiyetle Müslümanlığı sürdürmüş, kendisinden hiçbir zaman kötü bir davranış sadır olmamıştır. Zaten Kureyş'in asil ve şerefli ailelerindendi. Çok akıllıydı. Hazreti Osman bilahare hicretin 25. yılında onu Mısır'a vali tayin etti. Afrika onun eliyle fethedildi. Bu büyük bir fetihti. Başka önemli fetihler de gerçekleştirdi. Hazreti Osman'ın şehit edildiği fitneden uzak durdu. İkrime bin Ebu Cehil gibi affedildikten sonra İslam'a büyük faydalar sağladı. Samimi olarak ruhunu namaz kılarken alması için Allah'a dua ederdi. Nitekim duası kabul oldu. Bir gün sabah namazını kılarken sağ tarafına selam vermiş, sola selam verirken ruhu kapsolunmuştu. Söz ve davranışlarda tutarlı olmak, göz kaş işareti gibi hafifliklerden uzak durmak insana hem güven hem de saygı kazandırır. Ciddiyet ve ağır başlılık Müslümanın önde gelen vazifelerindendir. Yüce Mevla müminleri tanımlarken şöyle buyuruyor: "Rahman olan Allah'ın has kulları yeryüzünde ağır ve mütevazı olarak yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman selam deyip geçerler." Furkan 63. Laubalilik, göz kaş işareti, alay ve istihza, şımarık ve ukala kişilerin işidir. Prensip sahibi vakur insanlar şımarık ve hafifliklerden uzak dururlar. Çizgilerini değiştirmezler. Dürüstlükten taviz vermezler. Kimlik ve kişilik sahipleri omurgalıdırlar. Bu kalemun gibi renkten renge, şekilden şekile girmezler. Dik ve onurlu durmak güven telkin eder. Böylelerine hizmeti verimli ve kalıcı olur. Günlük çıkarlara, basit menfaatlere göre hareket edenlerden geriye sadra şifa bir şey kalmamıştır. Onlar Allah tarafından da, insanlar tarafından da sevilmezler. Malı toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretiyle alay eden kişinin vay haline. Hümeze 1-2. Satırlarımıza Hazreti Peygamber'in şu çarpıcı cümlesiyle son verelim. Hiçbir peygambere göz kaş işareti yakışmaz. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Peygamber Vakar ve Hassasiyeti başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Dua Bir İhtiyaç Mıdır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dua, dilediğini yaratan ve yapan, kainatın ve varlıkların idaresini yürüten Allah Teala'ya yalvarmak, yakarmak, ondan istemek, ona halini arz etmek, onun himayesine sığınmaktır. Aciz ve zayıf olarak yaratılan insanın, hayat veren, rızıkları takdir eden, darda kalanlara genişlik ihsan eden Allah'a iltica etmesi onun fıtratının gereğidir. İnanan ve inanmayan her insanın dua etme ihtiyacı vardır. Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Kullarım beni senden sorarlarsa, söyle onlara ben çok yakınım" ayetinde Allah Teala, "ben çok yakınım" buyurarak kullarına gayet yakın olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple kul dua ederken gönlünü Allah'tan başka her şeyden uzak tutmaya çalışmalı, kalbini ve zihnini meşgul edecek şeylerden arındırarak Allah'a yalvarmalıdır. Bu şekilde dua eden kulun Allah'a yakınlığı artar. "Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür" ayetindeki havale etme fiili tam bir samimiyetle ortaya çıkmış olur. Artık göz, Hakk'ın gözü olarak görür, kulak, Hakk'ın kulağı olarak işitir, kalp, Hakk'ın aynası olarak bilir, duyar ve ister. İşte dua böyle bir yakınlık vasıtasıdır ve dolayısıyla ibadetlerin en üstünüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Dua, ibadetin iliğidir" buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz, "Dua, ibadetten ibarettir" buyurarak, "bana dua ediniz ki size icabet edeyim" ayetini okumuştur. Dikkat edilirse görülür ki, duayı önemsemeyenler, ibadeti önemsemeyenlerdir. Bunlarsa Allah'ın yakın olduğunu ve duaya cevap verdiğini bilmeyen, hatta Allah'a ortak kabul edenlerdir. Bunlar Hakk'a yalvarmaktan kaçınırlar da yaratıkların takdirine kavuşmayı cana minnet bilirler. İşte Cenab-ı Allah bu konudaki bütün şüpheleri def etmek ve kullarını irşad için duanın önemine ve oruç halinin buna en uygun bir hal olduğuna işaret ederek, oruç emrinden sonra peygamberine şöyle buyurmuştur: "Kullarım sana benden sorarlarsa ben yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim emrime candan icabet edip tutsunlar ve bana inansınlar." Demek ki oruçla dua arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, oruçlunun yapacağı duanın kabul olacağına da işaret etmektedir. Her halükarda Allah'a dua etmek. Dua yalnız hastalık, musibet, darlık, sıkıntı ve doğal afetlerde değil, sevinçli zamanlarda ve rahat anlarda da yapılmalıdır. Mümin hayatın her safhasında Allah'ı anmalı, ondan istenmeli ve başarı talep edilmeli. Hakiki anlamda bütün maddi ve manevi kazanımlarının onun lütfetmesiyle gerçekleştiğini itiraf ve ikrar ederek ona şükredilmelidir. Cenab-ı Hakk'a şükür anlamında söylediğimiz her söz, yakarış ve itiraf aynı zamanda bir duadır. Peygamber Efendimizin sıkıntı ve zorluklarda Allah'ın duasını kabul etmesi kimi sevindirirse, rahatlık ve bolluk anında Allah'a çok dua etsin. Demek ki duanın kabul edilmesi, genişlik ve refah zamanlarında duanın çok yapılmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Her insanın fıtri olarak duaya ihtiyacı vardır. Allah'a yalvarma, ondan yardım isteme, onun himayesine iltica etme duygusu her insanın vicdani derinliklerinde mevcuttur. inanan ve inanmayan, putperest ya da ateist herkesin maruz kaldığı sıkıntılar, uğradığı musibetler, semavi ve arazi afetler karşısında bir güçten yardım istemeye ve ona sığınmaya ihtiyacı vardır. Bu güç de bütün varlıkları yaratan ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın kudretidir. Çünkü O her şeye kadirdir. Her şey O'nun dilemesi ve takdiriyle vücut bulmaktadır. O kayyumdur. Bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten O'dur. O'nun dilemesi olmadan hiçbir şey meydana gelmez. İnsanın gücü sınırlıdır. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre insan, başı darda kaldığı zaman Allah'a yönelir ve ona dua etmeye başlar. İnsan bir sıkıntıya düştüğünde ilk müracaat ve dayanak noktası Allah'tır. Böyle bir durumda insanın vicdanının derinliklerinde olan inanma hissi ve ihtiyacı harekete geçmekte ve kendisini yaratana yönlendirmektedir. Özellikle Ramazan ayında ve oruçlu durumda dua etmenin çok bereketli ve feyizli olduğunu Peygamber Efendimizin yaptığı ve tavsiye ettiği dualarından anlamaktayız. Allah'ım, senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yanınızda oruçlu kimseler iftar açsın, yemeğinizi iyi kimseler yesin, melekler size dua etsin. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah ecir sabit oldu. Üç kişinin duası reddedilmez. Birincisi oruç tutan kimsenin iftar açıncaya kadar yaptığı dua, ikincisi adil devlet başkanının yaptığı dua, üçüncüsü mazlumun yaptığı dua. Şeytanlar, cinler, insan suretinde şeytanların dostları, zorbalar, eşkıyalar ve inkarcılar tarafından sürekli olarak insanlık ve özellikle ümmeti Muhammed'in korkutulduğu bir dönemde duaya ne kadar ihtiyacımızın olduğunu söylemeye bile ihtiyaç yoktur. İnsan zayıf yaratılmıştır. Zaman zaman bazı olayların etkisinde kalarak korkar, sevinir, üzülür. İnsanın cinlerden, şeytanlardan ve kendi cinslerinden görünür görünmez düşmanları vardır. Bu yüzden her zaman insanın Allah'a sığınmaya, onun himayesine girmeye ihtiyacı vardır. Bir ölüm halini andıran uyku halinde insan güzel rüyalar görebileceği gibi kötü rüyalar da görebilir. Uykuda kendisini sevindiren ve üzen olayları da yaşayabilir. Diğer zamanlarda ve uyku halinde korkan ve endişeye maruz kalanlara Hazreti Peygamberimiz bir dua öğretmiştir. Ashab-ı kiramdan Halid bin Velid uykusunda korkutulduğunu Hazreti Peygamberimize anlatınca ona şu duayı okumasını söylemiştir. Allah'ın adıyla başlarım. Onun gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve benimle bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Dua yapan kimse uygun olmayan zorlamalardan kaçınmalı, son derece samimi ve gösterişten uzak durmalıdır. İçinden geldiği gibi meşru ölçüler dahilinde dua yapmalıdır. Birilerinin beğenisini kazanmak için vezinli, kafiyeli ve eş cümlelerle dua yapmak hem doğru değildir hem de riyaya, gösterişe vesile olabilecek bir davranıştır. Nitekim Kur'an bu konuda aşırı gitmeyi yasaklamış, Allah Teala'nın aşırı gidenleri sevmeyeceğini ifade etmiştir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Biliniz ki O haddi aşanları sevmez. Duayı gizli bir şekilde yapmak aslında ihlasın ve tevazuun da bir eseridir. Bağırıp çağırmak suretiyle dua yapmak, ihlas sınırından gösterişe, dua sınırından şikayete ve davaya geçen bir hadsizliği kapsar. Duada layık olmayan bir şeyi ve günah olan şeyleri istemek de haddi aşma cümlesindendir. Aynı şekilde duada fazla söz söyleme ve uzatma da haddi aşma cümlesindendir. Duanın samimi yapılması, naz ve niyaz kapısına gayet mütevazı bir şekilde yaklaşılması, içten ve yürekten bir yalvarışla Allah'a el açılması kulluk vazifesinin icrasında büyük önem taşımaktadır. Allah'tan korkarak ve rahmetini umarak ona dua etmeyi becerebilenlerin kurtuluşa ereceğini asla unutmamalıyız. Profesör Doktor Kerim Buladı imzalı "Dua Bir İhtiyaç Mıdır?" başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Emre Küçükkaya'nın kaleme aldığı "Dua İmanın İspatıdır" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. "8 aylık bir oğlum var. Dünyayı keşfediyor. Bilmediği bir aleme doğdu neticede. Bunun bilgisizliği ve bitmeyen enerjisiyle her şeyi karıştırarak, dokunarak, deneyimleyerek öğrenmek istiyor. Aynı zamanda her bulduğunu da ağzına atıyor. Geçenlerde mutfakta masanın üzerinde duran rengarenk saplarıyla dikkat çeken bıçak setini gördü. İşaret ederek onları almak istedi. Doğal olarak vermedik. Ama kendisini nasıl yerlere atıyor, nasıl ağlıyor, hıncını almak için annesine vuruyor ve istediğinin olmamasını kabullenemiyor. Zahiren kendisine oyuncak olacağını, onu eğlendireceğini ve kendisine faydalı olacağını zannettiği bıçakların neticede kendisine zarar vereceğinin bilincinde değil. Elde edememenin öfkesini sindirmeye çalışıyor. Yine oğlum birkaç gün sonra kahvaltıda herkesin iştahla yediği balı gördü ve yine aynı tepkilerle ondan yemek istedi. Doktorların bir yaşına varmayan çocuklara bal yedirmeyin uyarıları neticesinde yine vermedik. Burada annesi, "Oğlum 4 ay sonra sana en güzelini vereceğim ama sabretmen lazım" diyerek oğlumun tabii ki anlamadığı ama benim anlamaktan ziyade gönlüme işleyen bir ikazda bulunmuş oldu. Peki dualar da böyle değil miydi? Yetişkinler olarak biz de çocuklarımızdan farklı değiliz aslında. Dua ediyoruz, istiyoruz, hemen olmasını bekliyoruz. Bıçakların kendisine zarar vereceği idrakinde olmayan çocuklar gibiyiz. İstiyoruz, olmayınca öfkelenip isyan barındıran tepkiler gösteriyoruz. Neticede kendimize zarar verebileceğimiz öngörüsü, cüz'i bilgi ve hissiyat sahibi olduğumuz için oluşmadığından çocuklar gibi küsüyoruz. Oysa ki atalarımız, "Bunda da bir hayır vardır, nasip değilmiş, hayırlısı olsun" gibi cümlelerle gönülleri yatıştıran ve mutmain eden telkinler vermişlerdi. Cenaze misali gönüllere. Yine zahiren kendimize faydalı olacağını gördüğümüz, düşündüğümüz şeyler için de dua ettiğimizde hemen karşılığı olmazsa aynı tepkilerle karşılaşıyoruz. Yukarıdaki bal örneği gibi belki faydalı bir şey ama zamanı var. Sabretmek, tevekkül etmek, teslim olmak gerçekten çok zor geliyor. Allah Teala Bakara Suresi 186. ayette "Bana dua edenin duasına icabet ederim" buyurmaktadır. Bu bağlamda duaların kabul edilmemesi söz konusu değildir. Bazı dualar hemen kabul edilebilir, karşılığı hemen görülebilir. Bazıları ertelenir, doğru zaman, doğru ortamla daha güzeliyle verilir. Bazıları da bu dünyada kabul edilmez, mükafatı ahirete bırakılır. Hatta Alaaddin Attar Hazretleri, "Keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da karşılıklarını ahirette görseydim" buyurmuştur. Ümitsizlik girdabı burada da karşımıza çıkıyor. Sabırsızlık zehri burada da gönlümüze işliyor. Acizliğini bilmemek, her şeyi bilmediğini bilmemek burada da perde oluyor. Oysa ki Müslüman ümitsizliğe düşmeyecek bir imanla doludur. "Bizim Allah'ımız var" diyebilmelidir. Dua samimiyet ister. Dua gönülde yangın ister. Dua acizliğini kabul ettiğini göstermeni ister. Dua kimin huzurunda olduğunu bilmeni ister. Peki Allah benim kalbimdekileri bilmiyor mu? Neden dua edeyim? Allah Celle Celaluhu bizi huzurunda istiyor. Kimden isteyeceğimizi bildiğimizi göstermemizi istiyor. Her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten Allah'ı tanıdığımızı göstermemizi istiyor. Allah tabii ki kalbimizi, göğsümüzün neyle vesveselendiğini çok çok iyi biliyor. Tabii bizden de onun ilahlığını, kudretini bildiğimizi ispat etmemizi bekliyor. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası akabinde 3000 melek geldi. Hendek Savaşı'nda Resulullah'ın duası akabinde fırtına koptu. Allah Resulü'nün kalbini bilmiyor muydu? Tabii ki biliyor. İnsanlara örnek teşkil etmesi bakımından beşeri sıfatlarının da gözler önünde olmasını vesile ediyordu. Peki nasıl dua etmeliyim? İnsan nasıl dua edeceğini bilmiyorsa hiç yanmamış demektir. Odun yanınca kül, insan yanınca kul olur diye boşuna dememişler. Çaresiz insanın çaresizliğini anladığı anda ettiği dua yapılması gereken duadır. Düşen bir uçakta yapılan dua, elemli bir hastalığa duçar anında yapılan dua, ıssız bir yerde gece tek başına kalınca yapılan dua gibi birçok yerde acizliği tescil edilince insan dua etmesini de öğreniverir. Geniş anında da unutuverir. İnsan doğduğunda dua fıtratıyla doğmuştur. İstemek insanın fıtratında vardır. Sadece kimden isteyeceğini öğrenmesi gerekir. Ayakkabı bağını bile Allah'tan isteyen sahabilerden, dünyevi her menfaatini insanlara bağlayan kişiler haline geldik. Böyle olunca da Allah bizi sürekli başkalarına muhtaç hale getiriyor. Merkezi unuttuk, sağa sola bakınıp çare arıyoruz. Kafamızı eğerek yükseklere hitap edeceğimiz aklımıza bile gelmiyor. Çok hızlı arabalara biniyor, seyrettiğimiz videoların sonuna kadar sabredemeyip iki katında izliyor, yetişmeyen işler ve sosyal hayat için ahlanıp bahlanıyoruz. Maalesef bunu namaz ve duada da yapıyoruz. Bir an önce huşu ve ruhundan bihaber olarak geometrik hareketlerle kıldığımız namaz sonrası iş yoğunluğumuzdan dem vurarak dua etmeden kalkıyoruz. Meyve ağacına çıkıyor, meyve toplamadan, hasat etmeden geri iniyoruz. Kardeşin kardeşe duasının kabul olduğunu biliyor, kendimize bile dua etmiyoruz. Dua, imanın, muhabbetin ve teslim oluşun, tevekkülün bir ispatı. Furkan Suresi 77. ayette Allahu Teala, "Eğer duanız olmasa, Rabbinin katında ne ehemmiyetiniz var?" buyurarak duanın ehemmiyetini ve önemini belirtmiştir. İki eli açarak istemek zillet değil, izzettir. Her şey için dua etmek, her an Allah'ı anmak, onunla sürekli birlikte olduğunu hatırlamak, dünya sıkıntıları çepeçevre sarmışken bir çıkar yol olduğunu bilerek o kapıyı zorlamaktır. Şairin dediği gibi, "Gönlüme baktım, sanki puslu bir hava. Gözlerimin önünde her daim dünya, bunca elem ve eziyet çeken ruha, derman olacak yegane şey, gözyaşıyla dua." Allah dua etmeyi nasip eylesin, huzuruna kabul eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Emre Küçükkaya imzalı "Dua İmanın İspatıdır" başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de son olarak Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.